Ayrım 12, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 125. 11. Kısım. Ferguson'u Devon konağında bırakan Alex, bir taksiye atlayıp eski Kingston mahallesine giderken izlenip izlenmediğine aldırış etmiyordu. Gözetlenme endişesini bir yana bırakıp düşüncelerini sıraya sokma zamanı gelmişti. Bazı koşullara bağlı olarak Ferguson ile işbirliğine gidecekti. Genç botanikçi Alex'in kontrolünde günlüğünü tutacak ve buna karşılık Kraft'ın soruşturmaları hakkında ona bilgi verecekti. Sokak isimleri limandan iki blok geride olduğunu gösterince taksiden indi ve çalıştığını umduğu telefon kulübesine girdi. "Bay Sam Tucker geldi mi?" diye sordu telefona yanıt veren resepsiyon görevlisine. "Hayır Bay McAuliffe. Ben de birkaç dakika önce rezervasyon listesini denetliyordum. En geç saat 3'e kadar odasını tutabilirim." "Parası ödenmişti. Lütfen odayı tutun."
"Korkarım ödenmedi efendim. Bize yalnızca sizden talimat alacağım söylenmişti. Yardımcı olmaya çalışırım."
"Çok naziksiniz. Odayı tutun. Benim için bir mesaj var mı?"
"Bir dakika efendim. Sanırım var."
Sessizlikte Sam'in nerede olduğunu düşündü Alex. Gerçi Robert Henley kadar endişeli değildi. Çünkü Sam'in garipliklerine alışıktı. Ani bir kararla yerlilerin yaşadıkları bölgelere yaptığı gezileri biliyordu. Avustralya'daki araştırma sırasında Sam 4 hafta kadar aborjinlerin yanında yaşamış ve her gün Kimberley'deki çalışma alanına 30 kilometre yol kat ederek gelip gitmişti. İhtiyar Tucker her zaman alışılmışın dışındaki konulara ilgi duyardı. Bulunduğu ülkenin yerli halkının geleneklerini, yaşam biçimlerini incelemek ona cazip gelirdi. Ne var ki Kingston'da işe başlama tarihi yaklaşıyordu.
"Beklettiğim için özür dilerim. Bir sürü mesaj var. Sıraya koymaya çalışıyordum efendim. Hepsi acele ve önemli demiş. Önce Eğitim Bakanlığından Bay Latham aramış ve sizin aramanızı bekliyor. Saat 11.20'de Sheraton Oteli 51 No'lu odadan Bay Pearsall aramış. Montego Bay'den Bay Henley adında biri çok acil aramanızı söylemiş. Numarası..."
"Hey, bir dakika!" diyerek cebinden not defteriyle kalemini çıkardı Alex. "Evet, devam et."
"Montego'nun kodu 8227. Saat 5'e kadar bu numaradan, yoksa 6.30'dan sonra Port Antonio'dan aramanızı söylemiş Bay Henley."
"Başka numara bırakmış mı?"
"Hayır efendim. Bayan Booth saat 13.35'te arayıp 14.30'dan sonra odasında olacağını bildirmiş. Dışarıdan ararsanız sizinle konuşmak istediğini söylemiş. Hepsi bu kadar Bay McAuliffe."
"Tamam, teşekkür ederim" derken Bay Pearsall'ın kim olduğunu düşünüyordu. Hammond'ın verdiği 12 kişilik listede böyle bir isim yoktu. "Şimdi beni Bayan Booth'un odasına bağlar mısınız?" Birkaç kez çaldıktan sonra Alice'ın telefonu açtı.
"Duş alıyordum ve senin de yanımda olmanı istediğimi düşünüyordum" dedi soluk soluğa.
"Evet, yine susadığını anlıyorum ama resepsiyona bıraktığın notta önemli olduğunu söylemişsin. Ne oldu?"
Jetonun bitmekte olduğunu haber veren tıkırtı geldi Alex'in kulağına.
"Neredesin?" diye sordu Alice'in. "Ben arayayım seni."
"Telefonun numarası silinmişti. Hiç bilmiyorum. Önemli olan nedir? Başka biriyle daha görüşmem gerek."
"Daha sonra anlatabilirim. Ama benimle konuşmadan önce Pearsall adında biriyle sakın görüşme."
Bir an tekrar arayıp Pearsall'ın kim olduğunu sormayı düşündü Alex. Fakat Henley'i bulması daha önemliydi. Yeterince bozuk parası olmadığı için ödemeli aramak zorundaydı. Şehirler arası görüşmenin bağlanması 5 dakika sürdü ve Henley de ödemeyi kendisinin yapacağı konusunda kaldığı otelin santralini ikna etmeye çabaladı.
"Özür dilerim Robert ama Kingston'da bir telefon kulübesinden arıyorum" dedi Alex.
"Önemli değil evlat, Tucker'dan haber aldın mı?"
Henley'in konuşma biçiminde bir gariplik vardı.
"Hayır, haber yok, henüz otele gelmemiş. Belki de senin haberin vardır" diye aradım.
"Gerçekten bir şeyler öğrendim ve hiç hoşuma gitmedi.
Birkaç saat önce Montego Bay'e döndüm ve buradaki salaklar iki zencinin gelip Sam'in hesabını ödediklerini ve eşyalarını alarak bir not bile bırakmadan gittiklerini söylediler."
"Nasıl olur?"
"Burası Hilton değil evlat. Ceplerinde para vardı anlaşılan ve hesabı kapatıp gitmişler."
"Öyleyse şimdi sen neredesin?"
Sam tekrar temas kurabilir diye düşünüp aynı odayı bugün için tuttum. Bu arada bazı eski dostlarıma onu kentte aramalarını söyledim. Polise gitmemi hala istemiyor musun?
McAuliffe kararsızdı. Hammond kendisiyle görüşmeden önce kesinlikle Jamaika polisini hiçbir işe bulaştırmamasını tembih etmişti.
Henüz değil Bob.
Ama eski bir dostumuz söz konusu.
Henüz işe başlamak için gecikmiş sayılmaz. Ayrıca huyunu bildiğim için onu utandırmak istemem.
Yine de iki yabancının gelip eşyalarını aldığını öğrenince kıyameti koparacaktır.
Henry öfkelenmekte haklıydı.
Yabancı olduklarından emin değiliz. Tucker'ı bilirsin. Sanki bir kralmış gibi uşaklar tutar kendine. Özellikle harcamak istediği kadar parası varsa. Kimberly'yi düşünsene Bob. Bir tarım komünü kurmak uğruna Sam 2 aylık maaşını harcamıştı.
Henry kıkırdadı.
Haklısın evlat. Şu kıllı herifleri şarap işine sokacaktı. Adeta tek kişilik barış gönüllüsü gibi davranıyor. Pekala Alex, yarına kadar bekleriz. Ben Port Antonio'ya dönmek zorundayım. Sabahleyin seni ararım.
Eğer bir haber çıkmazsa ben polise giderim. Sen de yeraltı kaynaklarını harekete geçirirsin. Eminim böyle bir iletişim ağı kurmuşsundur.
Haklısın. Biz eski gezginler kendimizi korumak ve birbirimize destek olmak zorundayız.
Sıcak kirli sokak ve telefon almacının pis kokusu McAuliffe'de oteline dönme isteği uyandırdı. Belki balıkçı dükkanını akşamüstü araması daha doğru olurdu. Çevirdiği taksi en az 20 yıllıktı ve uğradığı değişiklikler yüzünden markasını tahmin etmek bile güçtü. Arabaya bindiği anda vanilya kokusu geldi burnuna. Jamaika'ya özgü vanilya ve defne kokuları geceleri çok hoştu. Ama yakıcı ekvator güneşinin sıcağında biraz fazla geliyordu. Eski Kingston adıyla bilinen liman semtinden uzaklaşırken insan eliyle oluşturulan çöplüklere ve yaşam kavgası veren tropik bitkilere takıldı Alex'in gözleri. Yeni Kingston'ın taş ve renkli camdan inşa edilmiş pırıl pırıl binaları, sıska çocukların kemikleri sayılan köpeklerle oynadığı sokaklara, limandan yürüttüğü iplere yırtık giysileri asarken bir günü daha nasıl geçireceğini üzüntüyle düşünen kadınların yaşadığı barakalara bu kadar yakın olmamalıydı. İnsanlık onurunun en alt basamağına kadar inmiş olanların meskeni sayılan çürük, böceklerin cirit attığı teknelerden bu yepyeni binalar yalnızca 200 metre uzaktaydı. Birbirine benzeyen yapıların banka olduğunu fark etti Alex. 6 tane banka neredeyse yan yana sıralanmıştı. 8 dakika sonra antika taksi Courtlay Manor Oteli'nin palmiyelerle çevrili kapısına yaklaştı ve sürücü aniden fren yaptı. Cüzdanını çıkaran Alex, özür dileyen adamın yan koltuktaki 15 santimlik bıçağı aşağıya sakladığını fark etti.
''Eski mahalleye bazen müşteri götürürüm ahbap, gece kondu semti, bu bıçağı hep yanımda taşırım.''
''Gerekli oluyor mu?''
''Elbette ya, orada kötü adamlar var.'' Onlar Kingston'la değil, bu pisliklerin hepsini vurmalı. Onları gemilere bindirip Afrika'ya geri yollamalı. Yarı yolda da gemileri batırmalı ahbap.
İlginç bir çözüm yolu.
Bu arada taksi kapıya yanaştı ve sürücü olağanüstü yüksek ücrete hayretle baka kalan yolcusuna sırıttı.
Eminim bahşişi de hesaba katmışsındır dedi.
Alex parayı uzatırken. Resepsiyondan mesaj kartlarını alırken bir tane daha eklendiğini gördü. Eğitim Bakanlığından Bay Latham tekrar aramıştı. Allison mayosuyla küçük balkonda oturmuş öğleden sonra güneşinden yararlanıyordu. McAuliffe ara kapıdan genç kadının odasına girdi.
''Ne kadar güzel bir kadın olduğunu acaba biliyor musun?''
''Teşekkür ederim yakışıklı adam.
Bana Pearsall'dan söz et.''
Sheraton Oteli'nde kalıyor.
Biliyorum, oda numarası 51.
Onunla konuştun demek.
Alice'in endişelenmiş gibiydi. Hayır, böyle bir mesaj bırakmış.
Belki şimdi odasındadır ama sen beni aramadan birkaç dakika önce buradaydı. Onunla yüz yüze konuştum. Herhalde mesajı daha sonra bıraktı.
Ne konuştuğunu anlat öyleyse.
Alice'ın araştırma için hazırladığı notları gözden geçirmiş, tam duş almaya hazırlanırken Alex'in oda kapısının çalındığını duymuştu. Ekipten birinin geldiğini varsayarak kendi oda kapısını açınca uzun boylu zayıf bir adamla karşılaşmıştı. Kapının sesini duyduğunu ve McAuliffe'in odasında olmadığını bildirerek not bırakıp bırakmayacağını sormuştu.
Sinirli gibiydi. Konuşurken kekeliyordu. Saat 11'den beri seni arıyormuş. Bana güvenip güvenemeyeceğini sordu. Senden başka kimseye anlatmamamı isteyip baklayı ağzından çıkardı. Sam Tucker adında birinden haber getirmişti. Hani bizimle burada buluşacak olan Amerikalı değil mi bu?
Alex şaşkınlığını gizlemeye gerek duymadı. Ne olmuş Tucker'a?
Ayrıntılara girmedi. Yalnızca onun hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Pek açık konuşmadı doğrusu.
Niçin bunu bana telefonda söylemedin?
Seninle yüz yüze konuştuğum zaman söylemem için ısrar etti. Kızacağını tahmin ediyordu ve başkalarıyla görüşmeden önce kendisini araman için ısrar etti. Sonra da çekip gitti. Bu adam neden söz ediyordu Alex?
McAuliffe yanıt vermeden telefona yaklaştı ve ara kapının açık olduğunu fark edince usulca kapattı. Sheraton Oteli'nin numarasını santrale verip bekledi. Bay Pearson ile görüşmek istiyorum. Oda numarası 51. Sessizlik can sıkıcıydı. İngiliz aksanıyla konuşan biri önce Alex'in kimliğini sordu, sonra Dr. Pearson'ın bir arkadaşı ya da akrabası olup olmadığını öğrenmek istedi. McAuliffe konuşurken Soho'da St. George'un Baykuşu Barı'nın yakınında soğuk bir geceyi anımsıyordu. Bir neon ışığının pırıltısı onun yaşamını kurtarırken öldürmeyi planlayan düşmanının kendi ölümüne gitmesine neden olmuştu. Doktor Walter Pearsall çok kötü bir kaza geçirmişti. Kingston'ın arka sokaklarından birinde hızla gelen bir arabanın altında kalmış ve ölmüştü.
12. Kısım. Amerikalı antropolog Walter Pearsall Karayipler konusunda uzmandı ve Jamaika'nın bilinen ilk halkı olan Arawak yerlileri üzerine kitap yazmıştı. Trelawney beldesinde Carrickfoyle yakınında High Hill adıyla tanınan bir evi vardı. Eğitim Bakanlığından Bay Latham'ın verdiği bilgi bu kadardı.
Bir trajedi Bay McAuliffe. Son derece saygın, soylu bir insandı. Jamaika kendisini çok özleyecek.
Özleminin dışında onu kim öldürdü Bay Latham?
Anladığım kadarıyla araba çarpıp kaçmış. Görgü tanıklarının ifadeleri çok çelişkili.
Kaza gün ortasında olmuş Bay Latham.
Biliyorum ama ne diyebilirim? O da tıpkı sizin gibi Amerikalıydı ve Kingston'ın arka sokaklarında çok kötü bir olay yaşandı. Aslında onunla tanışmıyorsam da çok üzüldüm.
Alex sesini alçalttı. Çok kötü bir olay dediniz, yani bir kazadan farklı mıydı?
Hayır, ne bıçaklanmış ne de soyulmuş. Yalnızca bir kazaydı. Hiç kuşkusuz can sıkıntısı ve fazla rom buna neden oldu. Kingston'da sıkıntı ve rom pek bol bulunur Bay McAuliffe. Bu suçu işleyenler çoktan dağlara kaçmıştır. Romun etkisi geçince korkuya kapılıp saklanacaklardır. Kingston polisi acımasızdır.
Alex bir an Tucker'dan söz etmeyi düşündü ve vazgeçti. Pearsall yalnızca kendisini araması için mesaj bıraktığını söylemişti.
Yapabileceğim bir şey varsa...
Pearsall doldu ve Carrickfoyle'da tek başına yaşıyordu. Polisler Cambridge, Massachusetts'te yaşayan kardeşiyle temasa geçecekmiş.
Sizin için aradığını biliyor musunuz?
Hiç fikrim yok.
Araştırmalarınızın büyük bir bölümü Trelawney beldesini kapsayacak. Belki bunu haber aldı ve yardımcı olmayı önerecekti.
Olabilir Bay Latham ama bu araştırmayı duymuş olması mantıklı mı sizce?
Adamın vereceği yanıtı merakla bekliyordu Alex. Küçük ayrıntılara dikkat et demişti Hammond. Mantıklı mı? Jamaika'da mantıklı olan herhangi bir şey var mı? Bakanlığın eskiden bağlı olduğumuz ülkenin yardımıyla bir bilimsel araştırma yaptıracağını herkes biliyor. Kolay saklanabilecek bir sır değil bu. Doktor Pearson'ın duymaması olanaksız.
Kararsız konuşmuyordu. Çabucak yanıtlayıp bitirmeye çabalamıştı. Söylediklerini önceden prova etmiş gibi bir hali yoktu.
Öyleyse beni bu konu için aramış olmalı, çok üzgünüm. Ben de öyle dedi ve durakladı Latham. Belki zamanı değil ama yapacağımız işle ilgili olarak da konuşmak istiyorum Bay McAuliffe.
Araştırma izinlerinin tümü bu sabah geldi. Genellikle bir hafta kadar sürer ama bu kez 24 saat bile sürmedi.
İşin içine Dunstone girince olağanüstü diye bir şey kalmıyordu. Tüm engeller inanılmaz bir hızla aşılıyordu. Bilinmeyen kişiler Julian Warfield adına her şeyi hallediveriyordu. Araştırma çalışmaları kimsenin yaşamadığı ormanlarla kaplı kokpit bölgesini de kapsadığı için Lutton bir sürü zorlukla karşılaşılacağını varsaymıştı. Tehlikeli bölgeleri iyi tanıyan rehberler bulunacaktı. Ayrıca 1739'da yapılan anlaşmayla bölgenin sahibi olarak tanınan Maroon kabilesinden izin almak gerekliydi. Adalara köle olarak getirilmiş olan Maroonlar gururlu ve kavgacı insanlardı. Ormanları beyazlardan çok daha iyi tanıyorlardı. İngiltere Kralı 1. George onlara bağımsızlıklarını verirken kokpit bölgesini de kullanımlarına bırakmıştı. Kan dökmek yerine böyle bir uzlaşma yapmak daha akıllıca olmuştu. Ayrıca kokpit bölgesi beyazların yaşaması için uygun bulunmamıştı. 250 yıldır insanların bu anlaşmaya güldüğünü ama hiç bozulmadığını söyledi Latham. Ülkelerine girmek isteyen biri olduğu zaman Kingston hükümeti Maroonların albayından izin alıyordu. Bakanlığa bile ayrıcalık tanınmıyordu. Ancak bakanlık Dunstone'un emrinde diye düşündü McAuliffe. Yani gerekli izinler inanılmaz bir hızla alınıvermişti.
Araç gereçleriniz Boscobel'e uçakla götürüldü. Kamyonlara yüklenip araştırmanın başlayacağı yere taşınacak dedi Latham.
Öyleyse yarın öğleden sonra ya da en geç öbür sabah ben yola çıkarım. Ocho Rios'tan adam bulmam gerekecek. Ekibin geri kalanı daha sonra gelir. İşim herhalde birkaç günden fazla sürmez.
Koşucu dediğimiz rehberleriniz 2 hafta sonra işe başlayabilirler. O zamana kadar zaten size gerekli olmayacaklar. Sanırım çalışmalarınıza önce sahil kesiminden başlayacaksınız.
2 hafta iyidir. Koşucuları ben seçmek isterim.
Fazla seçeneğiniz yok Bay McAuliffe. Bu iş gençlere çekici gelmiyor artık. Sayıları gitgide azalıyor. Ama elimden geleni yaparım.
Teşekkür ederim. Acaba onaylanmış haritaları yarın sabah alabilir miyim?
Saat 10'da otelinize gönderirim. İyi günler Bay McAuliffe. Doktor Pearsall için çok üzüldüğümü bir kere daha belirtmek isterim.
Ben de onu tanımıyordum Bay Latham.
Gerçi adamı tanımıyorsa da yaşadığı köyün adını daha önce de duymuştu. Carrick Foyle ismi hiç yabancı gelmiyordu ama nereden duyduğunu çıkaramıyordu. Alex almacı bırakıp korkusunu gizlemeden konuşmayı dinleyen Alison'a baktı. Daha 2 saat önce kapıya gelip gizli bilgi vereceğini söyleyen uzun boylu endişeli adam araba kazasında ölmüştü. Öğleden sonra güneşi tam bir Karayip turuncusuna bürünmüş, gölgeler küçük balkona simsiyah uzanmıştı. Arkadaki koyu yeşil palmiyelerin gerisinde sıra dağların yükseltisi görülüyordu. Tropik renklerin ışık ve gölge oyunundan oluşan fonunun önünde adeta bir hedef gibi oturuyordu Alison.
''Kaza olduğunu söyledi.'' diyerek balkona yaklaştı Alex. ''Herkes çok üzgün. Pearsall adada çok sevilen biriymiş.'' Anlaşılan vurup kaçan arabaların sayısı bu kentte epey fazla.
Ama sen ona inanmadın.
Böyle bir şey demedim diyerek bir sigara yakarken genç kadına bakmamaya çalıştı.
Söylemene gerek yok. Arkadaşın Tucker hakkında bir tek laf etmedin. Niye?
Sağduyu, bu konuyu bakanlıktan bir müdür yardımcısıyla değil polisle konuşmak istiyorum. Latham herhalde bir şeyler geveleyip karmaşa yaratacaktı.
''Öyleyse polise gidelim, hemen giyinirim.'' diyerek ayağa kalktı Alison.
''Hayır.'' Ağzından çıktığı anda gereğinden fazla tepki gösterdiğini hissetti Alex. ''Yani ben giderim, senin karışmanı istemiyorum.''
''Adamla ben konuştum.''
''Gerekli bilgiyi ben veririm. Dinle beni Alison. İzin belgelerimiz gelmiş. Ben yarın Ocho Rios'a gidip hamal ve şoför arayacağım. Sizler birkaç gün sonra geleceksiniz. Ben yokken senin ya da ekipten başka birinin polisle ilişki kurmasını istemiyorum. Bizim buradaki görevimiz araştırma yapmak ve herkesten ben sorumluyum. İşin gecikmesini istemiyorum.''
Çok renkli fonun içinden sıyrılıp genç adamın tam karşısında durdu Alison.
''Kötü bir yalancısın Alex. Yalan söylemesini hiç beceremiyorsun.''
Şimdi karakola gidiyorum. Eğer çok geç kalmazsam bakanlığa uğrayıp Latham ile görüşeceğim. Konuşmamız pek sevimli bitmedi.
Kibar bir şekilde noktaladığını duydum.
Hammond'ın dediği küçük ayrıntılara dikkat eden Allison'dı. Bu konuda Alex'ten daha yetenekliydi. Sen yalnızca benim söylediklerimi dinledin. Eğer 7'ye kadar dönmezsem Jensen'ları arayıp akşam yemeğini birlikte yersin. Ben de sonra size katılırım.
Jensen'lar burada değil. Onları öğle yemeği için aradım ve resepsiyondan bugün izinli oldukları için kentte gezmeye çıktıklarını öğrendim. Otel müdürü tur ayarlamış.
Umarım keyifli bir gezi yaparlar.
12. ayrımın sonu. Sayfa 135.